10. ayrım. Öldüresiye monoton, gölgelerin, hayallerin, uydurma düşüncelerin tutsağı bir hayat. Kalbi çekilmez işkencelerle dolduran, hep kara bulutlarla kaplı, güneş yüzü görmemiş bir hayat. Oysa ki bu zavallı Petersburglunun da herkes gibi güneşe ihtiyacı var. Güneşsiz görülmüş rüyaların bile kıymeti yok. İşin en acısı, en sonunda hayal alemi de, o çok güvendiğimiz, sonsuz sandığımız alem, yavaş yavaş yorulmaya, eski canlılığını kaybetmeye başlıyor. Bütün rüyalarımızı, üstüne kurduğumuz düşünceler eskimeye başlayıp, yerine yenilerini de koyamayınca, hayal alemi de çatır çatır yıkılıp yerle bir oluyor. Ve geride kala kala çalı çırpı ve toz kalıyor. Fakat yaşayabileceğiniz tek hayat, hayal alemi ise, sizi bekleyen başka bir hayat yoksa ne yapacaksınız? Hayaller sizi zorlayacak, yıkıntılar arasından çalı çırpı ve toz toplayarak başlayacaksınız rüya aleminizi yeniden kurmaya. Ama unutmayın ki insan kalbi eski şeylerden çabuk bıkar, yerine yeni şeyler ister. Dolayısıyla sizin yıkıntılardan topladığınız eski hayal parçaları hiçbir işe yaramayacaktır. Toplayacağınız çalı çırpıyla yakacağınız ateş, soğumuş kalbinizi ısıtmaya, ruhunuzu yeni bir alevle canlandırmaya, kanınızı damarlarınızda eskisi gibi hızla dolaştırmaya, gözlerinizi yaşla doldurmaya asla yetmeyecektir. Sana çaresizlik içinde ne kadar ileri gittiğimi söyleyeyim mi Nastenka? Bir zamanlar beni son derece mutlu etmiş, heyecandan coşturmuş rüyalarımın yıl dönümlerini kutladığımı söylesem bana inanır mısın? Aslında olmamış olayların, hayallerin yıl dönümü. Bu kadar küçülüp zavallılaşmama sebep, bir daha öyle heyecanlı rüyalar görmediğim veya bana aptalca hayallerimi unutturacak gerçek bir hayat yaşayamamış olmam. Çok acı verici ve gülünç, değil mi Nastenka? Fakat unutma ki Nastenka, rüyaların da yenilenmesi gereklidir. Onlar da gerçek olaylar gibi yenilenmedikleri takdirde sıkıcı ve monoton olurlar. Bir zamanlar mutlu olduğum yerleri belli zamanlarda tekrar ziyaret eder, geçmişi tekrar yaşarım. Sık sık Petersburg'un yollarında, ara sokaklarında, gayesiz ve sebepsiz, zavallı bir gölge gibi aylak aylak dolaşır dururum. Böyle zamanlarda geçmişe ait bütün hatıralarım da canlanır. Mesela tam bir sene önce, tam bir saatte ve bu yolda kaldırım boyunca şimdiki gibi dertli ve yalnız gidiyordum. Hatırladığıma göre o zaman da rüyalarım keder ve acı doluydu. Fakat her nasılsa şimdiki kadar acı verici hale gelmemişlerdi. Sonumun daha da kötüye varacağını haber veren sinsi bir duygu henüz içime yerleşmemişti. İçimi yavaş yavaş kemiren, yiyip bitiren suçluluk duygusu gece gündüz demeden işkence etmeye daha başlamamıştı. Ve şimdi kendi kendime soruyorum. Hadi ne oldu rüyalarına? Başımı üzgün üzgün sallayıp yıllar nasıl geçiyor diye mırıldanmaktan başka verecek cevabım yok. Tekrar soruyorum kendime. Gençlik yıllarını nasıl geçirdin? En mutlu anlarını nereye gömdün? Hakikaten yaşadın mı sen? Bak dünyada her şey nasıl gittikçe soğuyor, görüyor musun? Ve biliyorum ki daha birçok yıllar böyle gelip geçecek ve arkasından da korkunç yalnızlık bir yılan gibi yavaş yavaş sürünerek gelecek. Sendeleyen yaşlılık da arkasından iki koltuk değneği arasında topallaya topallaya çıkacak karşıma ve hepsinin arkasından da kimsesizlik, perişanlık ve ümitsizlik. Hayal alemi sönecek, rüyalar solacak ve sonbahar yaprakları gibi sararmış, tek tek düşüp çürüyecek. Ah Nastenka, öyle tek başına üzgün kalmak, tamamıyla terk edilmiş olmak ne kadar acı olacak. Yapayalnız, ümitsiz ve hatta pişmanlık duyacak bir şey dahi yaşamış olmadan eriyip gitmek. Geride aptalca rüyalardan, budalaca hayallerden başka bir şey bırakmadan, bir hiç, yuvarlak bir sıfır olarak çekip gitmek. Yeter, yeter. Nastenka kirpiklerin arasından yanağına doğru süzülen bir damla gözyaşını belli etmeden elinin tersiyle sildi. Bütün çektikleriniz artık sona erdi. Bundan sonra ikimiz beraber olacağız. Ne olursa olsun bir daha asla birbirimizden ayrılamayacağız. Biliyorum, ben alt tarafı basit bir kızım. Çok az bir okul hayatım var. Her ne kadar ninem kafama bir şeyler sokmak için özel öğretmen tuttuysa da. Fakat inanın bana, sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü nineme iğneyle tutturulmuş yaşarken ben de aynı şeyleri duydum. Elbette duygularımı sizin gibi güzel bir şekilde ifade etmekten acizim. Ama bu eğitimimin az oluşundan, yoksa sizin kadar acı çekmiş olmadığımdan değil, diye utangaç bir edayla içlendiğini belirtti. Aynı zamanda da benim acı dolu fakat akıcı ve etkili bir şekilde anlatmış olduğum monoloğa duyduğu hayranlığı belirtmek gereğini duymuş gibi bir ton vardı sesinde. Her şeyi bana içten bir şekilde anlattığınız için de son derece memnunum. Şimdi artık sizi tamamıyla biliyorum sayılır. Ve böylece sıra benim öyküme gelmiş oluyor. Fakat öykümün sonunda bana çekinmeden ne düşündüğünüzü söyleyecek ve öğütlerinizi esirgemeyeceksiniz, değil mi? Siz son derece anlayışlı ve zeki bir insansınız. Söz verin bana biraz akıl vereceğinize. Ah Nastenka, şimdiye kadar kimseye akıl hocalığı yapmış değilim. Hele kendimi zeki bir öğüt verici olarak da hiç göremiyorum. Ama madem ki bundan sonra beraber olacağız, birbirimizden ayrılmayacağız, bu tatil gerçek benim sana akıllı hem de çok çok akıllı öğütler verebilmemi sağlayacak. Hem eminim yalnız benim sana değil ama birbirimize karşılık verebileceğimiz bir sürü akıllı öğütlerimiz, önerilerimiz olacak. Hadi her şeyini olduğu gibi anlat bana. Kendimi şu anda o kadar mutlu, neşeli, cesur ve zeki hissediyorum ki sana cevap vermekte hiç zorluk çekmeyeceğim. Hayır, diyerek Nastenka güldü. Ben sizden akıllı öğüt değil, beni sanki bütün hayatım boyunca sevmiş birinden kardeşçe anlayış bekliyorum. Nasıl istersen Nastenka, nasıl istersen, sevme konusuna da gelince, seni 20 senedir seven biri olsaydım, emin ol şu anda sevdiğim kadar sevemezdim. Uzat öyleyse elini bana, dedi Nastenka. Uzattım, elimi elleri arasına aldı ve işte öyküm, dedi. Dinle. Öykümün ilk yarısını zaten şu an biliyorsun. Yaşlı bir ninem olduğunu söylemiştim. Dudaklarımdaki alaylı gülümsemeyi görmüş olacak ki. Hayır, siz sadece susup dinleyin. Böyle sık sık lafımı da kesmeyin. Çünkü ne diyeceğimi unutuyorum. Lütfen ses çıkarmadan dinleyin. İhtiyar bir ninem var. Kendimi bildim bileli hep onunla beraber yaşadım. Annem ve babam ben daha çok küçükken ölmüşler. Durmadan iyi günlerini hatırladığına bakılırsa belli ki ninemin eskiden hali vakti çok yerindeymiş. Bana Fransızcayı öğreten, özel öğretmen tutan da o olmuştu. 15 yaşındayken ders almaya son vermiştim. Şimdi 17 yaşındayım. 15 yaşlarındayken bir yaramazlık yapmıştım. İşlediğim suçun ne olduğunu şu anda söyleyecek değilim. Fakat şu kadarını bilmenizi isterim ki o kadar kötü bir şey değildi. Ama buna rağmen hemen o sabah ninem beni yanına çağırdı ve kör olduğu için bütün gün beni gözleyemeyeceğini, artık benimle başa çıkamayacağını söyledi. Ve ondan sonra cebinden çıkardığı kocaman bir çengelli iğneyle entarimin ucunu kendi eteğine iğneledi. Eğer uslanmadığım takdirde de ölünceye kadar bu şekilde oturacağımızı sözlerine ekledi. Kısaca şunu söyleyeyim. Bu durum çok gücüme gitmişti. İlk zamanlar onun yanından ayrılmak tamamıyla imkansız bir şeydi. Dikiş dikmeye, çalışmaya, kitap okumaya, hemen her şeyi onun yanında yapmak zorundaydım. Bir seferinde aklıma bir kurnazlık geldi. Bizim hizmetçi kız Fionk'la kandırdım. Benim yerime ninemin yanında oturmaya razı ettim. Ninem koltuğunda uykuya dalmıştı. Ha, az daha unutuyordum. Fionk'la sağırdır. Davul çalsanız duymaz. Neyse. Ben bizim komşu kızın evine tüyünce ninemin yanına benim yerime o oturdu. Fakat işin sonu çok kötü bitti. Ninem uyanmış, yanındakini ben sanarak bir şeyler sormuş. Fionk'la ninemin bir şeyler söylediğini dudak kıpırtılarından anlamaya anlamış ama zavallı işitememiş ki ne olduğunu. Bakmış ki olacak gibi değil, iğneyi açtığı gibi fırlayıp kaçmış. Bu gülünç olayı hatırlamış olmak Nastenka'ya o kadar komik geldi ki başladı gülmeye. O kadar ki gülmekten öyküsünü kesmek zorunda kaldı. Ben de başladım gülmeye. Fakat her nedense benim güldüğümü görünce derhal sustu ve "Rica ederim ninemle alay etmeyin. Benim güldüğüme bakmayın, elimde değil. O günkü gülünç hali aklıma geldikçe kendimi tutamıyorum. Hem ben ninemi çok severim. Böyle güldüğüme bakmayın. Neyse, eve dönünce felaketi anladım. Beni tekrar eteğine iğneledi. Artık hiçbir tarafa kıpırdamama izin vermedi. Aklımdayken söyleyeyim, içinde oturduğumuz evin sahibi ninemdir. Tahtadan yapılmış, küçücük, üç odalı, ninem kadar eski bir ev. Bir gün çatı katındaki odayı kiralamaya yeni bir kiracı geldi. Demek ki daha önceden de kiracınız vardı, diye sözünü kestim. Elbette vardı ve sizin gibi de sabırsız değildi. Susmasını iyi bilirdi, diye Nastenka azarlarcasına cevap verdi. Aslında dilini kıpırdatamayacak kadar çok, pek çok yaşlı, kocamış bir adamdı. Dilsiz, kör ve sakattı. Sonunda yaşamak ona iyicene bir yük haline geldi ve öldü gitti zavallı. Yerine yeni kiracı geldi. Çünkü biz kiracısız yapamayız. Ninemin dul maaşından başka bir gelirimiz yok. Yeni kiracı genç bir adamdı. Dışarıdan gelmişti. Ninem kiranın ne kadar olduğunu söyleyince hiç pazarlık etmeden kabul etti. Ninem de odayı ona verdikten sonra bana dönüp ''Nastenka, yeni kiracı genç bir adam değil mi?'' diye sordu. Ona yalan söyleyemezdim. Ne çok ihtiyar ne çok genç olmadığını söyledim. ''Yakışıklı mı?'' diye tekrar sordu. Yine yalan söylemek istemedim. ''Evet babaanne, bayağı yakışıklı bir adam.'' ''Ah işte bu çok kötü.'' diye ninem söylendi. ''Bütün bu soruları sormamın sebebi şu, aklının ona takılmasını istemiyorum. Ah ne zamanda yaşıyoruz Tanrım?'' ''Bir düşün, gelişigüzel bir kiracı buluyoruz, o da bizim şansımıza yakışıklı çıkıyor.'' diye sızlanmaktan kendini alamadı. ''Sonumuz ne olacak Tanrım? Böyle şeyler o canım eski günlerde olur muydu hiç?'' Nineme göre her şey eskiden çok iyiymiş, şahaneymiş. O eskiden genç ve güzelmiş. Güneş daha parlak ve sıcakmış eski günlerde. Hatta o kadar ki eskiden süt dahi kesilmezmiş. Ve o böyle dırdır ederken ben sessiz oturduğum yerde bana öyle geliyor ki ninem kiracının yakışıklı olup olmadığını sormakla aklıma bir sürü fikirler sokmaya çalışır diye düşünüp sonra da örgümdeki ilmikleri saymaya başlayınca kiracıyı falan tamamıyla unutup gitmiştim. Bir gün kiracı odamıza geldi ve odasının duvarlarını kağıtlamaya söz verdiğimizi, ne zaman yerine getirileceğini sordu. Sonra da çene çalmaya düşkün olan ninemin teşvikiyle başladılar şundan bundan konuşmaya. Derken ninem bana, ''Nastenka, bir koşuda şu benim hesap tahtasını yatak odamdan al getir.'' dedi. Neden bilmem, birden kıpkırmızı kesildim. Çengelli iğneyle nineme iğnelenmiş olduğumu tamamıyla unutup bir çırpıda yerimden kalktım ve yatak odasına doğru aceleyle yöneldim. Bu ani hareketim iğneyi kuvvetle çekmeye yetmişti. Benimle beraber ninem de tekerlekli koltuğuyla arkamdan sürüklendi. Belli etmeden iğneyi çözmeyi nasıl akıl etmemiş, koca çengelli iğneyle eteğimin ninemi iğneli olduğunu nasıl unutmuştum hala bilmiyorum. Fakat kiracının her şeyi fark etmesiyle utancımdan 7 kat yerin dibine geçtim. Ölü gibi olduğum yerde kala kaldım ve başladım hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Böyle bir aşağılanmaya uğradıktan sonra artık utancımdan dünyada kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelmiştim. Ninem ise hala ''Daha ne bekliyorsun?'' diye bar bar bağırıyordu. Onun durumu anlamamış olması benim hıçkırıklarımı daha da sıklaştırmıştı. En sonunda benim son derece utandığımı anlayan kiracı, özür dileyici birkaç şey mırıldanarak odadan aceleyle çıkıp gitti. O günden sonra koridorda her ayak sesi işitişimde ölmüşten beter oluyordum. Her seferinde kendi kendime kiracı geliyor diyerek usulca iğneyi çözüp bekledim. Fakat her seferinde de aldandığımı meydana çıktı. 2 hafta sonra kiracı Fiokla ile bir not gönderdi. Bir sürü kitabı varmış, bazıları da Fransızcaymış. Şayet ninem isterse birkaç tanesini gönderebilirmiş. Okuyarak zaman geçirirmişiz. Ninem büyük bir memnuniyetle kabul etti. Kitaplar geldikten sonra da hemen sordu. Ahlaka uygun kitaplar mı bunlar? Eğer ahlak bozucu kitaplarsa asla okumana izin vermem. Kötü şeyler kapmanı istemiyorum Nastenka. ''Ne gibi bir kötülük öğrenebilirim kitaplardan nineciğim?'' diye sordum. ''Bin türlü'' diye cevap verdi. Delikanlıların genç ve terbiyeli kızları nasıl baştan çıkardıklarını, evlenme sözü vererek kandırıp zevklerini aldıktan sonra sokak ortasında nasıl bıraktıklarını, böyle bir macera sonunda baba ocağını da terk etmiş genç kızların sonunda nasıl mahvolup gittiklerini, ''Ben bu çeşit bir sürü kitap okudum kızım, bilirim.'' Hem bu kötülükleri kitaplar o kadar heyecanlı ve tatlı anlatır ki ben gece demez, gündüz demez gizli gizli okurdum. Onun için aklında olsun Nastenka, bu çeşit kitaplardan uzak dur. Hadi şimdi söyle bakalım, kiracının gönderdiği kitaplar ne biçim şey? Hepsi roman nine, Sir Walter Scott'un romanları. Walter Scott mı dedin? Sakın bunda bir bit yeniği olmasın. Bak bakalım onların içine bir aşk mektubu falan sıkıştırmış olmasın. Hayır nine, hiçbirinin içinde bir şey yok. Hiçbir şey. Cildin içine de bak iyice. Dinsizler hep oralara sokarlar. Yok, cildin içinde de bir şey yok. Ve başladık Walter Scott'u okumaya. Bir ay kadar kısa bir zamanda da hemen hemen yarısını okuyup bitirdik. Sonraları kiracımız daha bir sürü kitap gönderdi. Bunların içinde Pushkin de vardı. Bu kitaplardan o kadar zevk aldım ki sonunda o zamana kadar kitapsız nasıl yaşadığımı hayret ettim. Önce Çin prensi ile evlendiğimi gördüğüm rüyaları da artık görmez olmuştum. Bir gün ninemin bir işi için dışarı gidiyordum ki koridorda kiracı ile burun buruna geldik. O hemen geri çekildi, yol verdi. Kıpkırmızı kesildiğini görmüştüm. Fakat o belli etmemek için gülümsedi. "Merhaba," dedi. Ninemin nasıl olduğunu sordu ve "Kitapları okudunuz mu?" "Okudum. En çok hangisini beğendiniz?" "İvanoviç ve hiç şüphesiz Pushkin," derdim. Buradan fazla da bir şey konuşmadık. Bir hafta sonra merdivenlerde tekrar karşılaştık. Bu sefer ninem için değil, kendim için bir yere gidiyordum. Öğleden sonra iki suları, yani kiracının eve her zaman geldiği sıralardı. "Merhaba," dedi. "Merhaba," dedim. "Bütün gün ninenizin yanında oturmaktan canınız sıkılmıyor mu hiç?" Neden bilmem, bu soruyu sorması üzerine utancımdan kıpkırmızı kesildim. Yabancıların bile olanlardan haberdar olmak isteyişini bir aşağılama olarak kabul etmiştim. Cevap vermemeye karar verdim. Fakat dönüp gitmek cesaretini gösteremedim. "Sizle böyle konuştuğum için ne olur beni affedin," diye o sözlerine devam etti. "Size karşı büyük bir saygım var. İnanın bana, sizin böyle terbiyeli bir kız oluşunuzu büyük annenizden çok daha iyi anlayıp takdir ediyorum. Arada bir ziyaret edebileceğiniz komşu birkaç kız da mı tanımıyorsunuz?" Bir süre önce Maşenka adlı bir tek kız arkadaşım olduğunu, fakat onun ailesiyle beraber Piskova taşındığını söyledim. O gidince de iyicene yapayalnız kaldığımı belirttim. "Sizi," dedi, "benimle tiyatroya gelmeye davet etsem ne dersiniz?" "Tiyatroya mı? Fakat ninemi ne yapacağız? Ona haber vermeden yapamaz mısınız?" "Hayır," dedim, "ninemi aldatmak istemiyorum. Hoşça kalın." "Güle güle öyleyse," dedi ve daha da fazla bir şey söylemeden çekti gitti. Fakat aynı gün akşam yemeğinden sonra odamıza indi. Oturdu ve ninemle uzun uzun çene çaldı. Hiç dışarıya çıkıp çıkmadığını, ziyaret edecek tanıdıklarımız olup olmadığını sordu ve birden sanki bir lafı açmış da aniden hatırlamış gibi "Bir loca için biletlerim var. Bu gece arkadaşlarımla Sevil Berberi operasına gidecektik. Fakat arkadaşların işi çıkmış, gelemeyecekler. Biletler elimde kaldı." "Sevil Berberi," diye ninem neşeyle haykırdı. "Sakın bu eski güzel günlerde oynatılan berberin aynısı olmasın." "Evet teyze," dedi kiracı, "ta kendisi." Ve böyle derken de bana öyle tatlı bir bakışla baktı ki pembe pembe olduğumu, kalbimin heyecandan göğsüme sığmıyormuş gibi çarptığını hissettim. "Çok iyi bildiğim tek opera o," diye ninem devam etti. "Hey gidi günler hey, gençliğimde bizim bölgenin amatör dramatistler kulübünde Rosina parçasını ben okumuştum. Öyleyse benimle bu gece gelmek istemez misiniz? Biletler yanmasın, yazık olur." "Gelmememiz için ben bir sebep görmüyorum," diye ninem kararını açıkladı. "Helena Stenkam için şimdiye kadar hiç tiyatro yüzü görmediğini düşünürsek." Aman tanrım, nasıl sevinmiştim. Hemen başladık hazırlanmaya. Giyinip kuşandıktan sonra arabayla operaya gittik. Ninem hiçbir şey görememesine rağmen sırf müziği dinlemeye gidiyordu ve bir taraftan da benim böyle bir fırsattan yararlanarak eğleneceğimi düşünerek memnunluk duyduğu yüzünden okunuyordu. Ah, her şeye rağmen onun nasıl altın kalpli olduğunu bilemezsiniz. Sevil Berberi operasının üzerimde bıraktığı etkiden söz açacak değilim. Fakat bütün gece kiracının beni hayran hayran nasıl seyrettiğini de söylemeden geçemeyeceğim. Öyle tatlı tatlı bakıp öyle güzel şeyler anlattı ki bana daha önce onunla gizlice tiyatroya gitme teklifinin de sırf beni denemek için yaptığı bir test olduğunu anladım. Ah, bilseniz ne kadar neşeli ve heyecanlıydım. O gece yatmaya giderken kendimi son derece gururlu ve mutlu hissediyorum. Bütün gece kalbim o kadar hızlı çarptı ki ateşli nöbetler geçirdim. Sabaha kadar da Sevil Berberi sayıklayıp durdum. O geceden sonra kiracının bize sık sık geleceğini tahmin etmiştim. Fakat yanılmışım. Tam aksine ayağını bizim odadan iyicene kesti. Ayda bir veya iki defa oda ya kirayı ödemek için ya da bizi yine tiyatroya davet etmek için geliyordu. Sanıyorum ki iki kere daha hep beraber tiyatroya gittik. Fakat ilk gittiğimiz seferki gibi zevk almamıştım. Ninemle beraber zavallı bir hayat yaşadığım için herhalde bana acıyor olmalı diye düşünüyordum. Böyle arada bir tiyatroya götürüşünün sebebi de elinden fazla bir şey gelmediğini göstermek için olmalıydı herhalde. Günler geçtikçe bende de tuhaf değişiklikler başlıyordu. Bir türlü sessiz kalamıyor, oturduğum yerde oturamıyor, okuduğum şeyden bir şey anlamıyordum. Yaptığım hiçbir işe dikkatimi veremez olmuştum. Durup dururken sırf ninemi kızdırmak için saatlerce kahkahalarla gülüyor, bazen de hiçbir sebep yokken başlıyordum hüngür hüngür ağlamaya. Gittikçe de zayıflıyor, ciddi bir şekilde hastalanıp yatağa düşeceğimden korkuyordum. Opera sezonu çoktan bitmiş ve kiracı da artık hiç görünmez olmuştu.